Mavi Vatan.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Mavi Vatan'a hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Program yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Ben Tülin Bilen ve kumanda başında Tolga Kökten 40 dakika boyunca sizlerle birlikteyiz. Bizi ayrıca TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Bu haftaki konuklarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Doktor Gökberk Durmaz olacak. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Sevgili dinleyenler, Rusya'nın aylarca Ukrayna sınırına devasa asker ve silah yığınağı yaptıktan sonra 24 Şubat 2022'de sınırı geçerek işgale başlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan savaş özellikle Donetsk bölgesinde şiddetli şekilde sürüyordu. Rusya'nın baharda Ukrayna'da yeni taarruz planları yaptığı iddiaları üzerine Kiev, batıdan tank ve uzun menzilli silah destek talebini artırmıştı. Rusya-Ukrayna savaşında tahıl koridoru, Bahmut bölgesindeki çatışmalardaki gelişmeler, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Avrupa Birliği ülkeleri ve Arap Birliği'nde destek ziyaretleri, Ukrayna'ya F-16 uçağı desteği konularını Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gökberk Durmaz'la konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere değineceğiz sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, Mavi Vatan devam ediyor. Mavi Vatan'da geçen hafta yaşanan gelişmeleri Profesör Doktor Celalettin Yavuz'dan dinleyeceğiz. Hocam, geçen hafta neler oldu sizden dinleyelim.
Evet, şimdi geçen hafta tabii Mavi Vatan'la ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Mavi Vatan'a esas olmak üzere ilk önce biliyorsunuz Yunanistan'ı alıyoruz. Yani Ege ve Doğu Akdeniz deniz yetki alanları başta olmak üzere Yunanistan'daki gelişmeleri konuşuyoruz. Yunanistan'da da dün genel seçimler vardı. Mutlaka bizden önceki programa gelenler bu sabahtan itibaren Yunanistan'daki gelişmeleri konuşmuşlardır. Orada bildiğiniz gibi genel seçimlerde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, Başbakan Mitsotakis'in başkanındaki birinci sırada seçimleri kazandı ancak hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Şimdi bu muhafazakar bir parti. Karşı tarafa baktığımızda bir sol koalisyon, Çipras'ın başında olduğu Syriza var. Onlar bir hayal kırıklığına uğramışlar. Yeni Demokrasi Parti %40.8 civarında, 41'e yakın bir oy almış. Ancak %46 oranını tutturamadığı için hükümet kuramıyor. Syriza ise ana muhalefet. Dolayısıyla onda da kuramayacak. O da %20'de kalmış. Bu arada PASOK, Panhellenik Sosyalist Partisi, bu da sosyal demokrat bir parti. Bunun da kurması ihtimal dahilinde değil. Çünkü bunun lideri kesinlikle Mitsotakis'te koalisyon hükümeti kurmayacağım demiş. Şimdi böyle baktığımızda burada bir de şunu söyleyeyim. 4 Türk milletvekili de Batı Trakya'dan meclise girdi. Çeşitli siyasi partilerden girdi. Şimdi burada şeyi şu, onların anayasasına göre Cumhurbaşkanı Sakellaropulo o ilk partiye yani Mitsotakis'e hükümeti kurma görevini verecek. 3 gün içerisinde kuramazsa bir başka partiye verecek. Ama görünen o ki eğer hükümet kurulamazsa 60 gün sonra yeniden bir seçim olacak. Bu şeye benziyor. Bulgaristan'da biliyorsunuz son 2 senede 5 tane erken genel seçimler yapılmıştı. Yunanistan'da da buna doğru bir gidiş var gibi ama tekrar söylüyorum belki bundan sonraki seçimlerde veya her ne kadar seçimden önce söylese de PASOK bu kez hükümet ortağı olmak isterse bu şey ortadan kalkabilir. Neyse bu yani Yunanistan'la ilgili gelişmeydi. Şimdi bir diğer şey, dünyanın gözü Türkiye'de, Erdoğan meydan okudu şeklinde seçim haritası Yunanistan'ı karıştırdı diyor. Seçimlerden önce bir Fransız gazetesinde Le Point'te 28 Mayıs'ta Erdoğan için yeni bir taç giyme töreni kaçınılmaz görünüyor demiş. Fransız basının önde gelen gazetesi Le Monde da Türkiye seçimlerine yönelik yaptığı haberde haberdeki hata Yunanistan'da infial yaratmış. Niye? Çünkü Türkiye'yi gösteriyor. Anadolu kırmızı. Bir de Anadolu'ya yakın olan Yunan adaları da kırmızı. Ah, aslında doğal olanı buydu. Eğer öyle bir şey olsaydı zaten Yunanistan'la arada sorun çıkmayacaktı. Sorun yaratanlardan birisi buydu. Bu haritayı görünce Yunanlar da dehşet şekilde infiale kapılmış.
Sanki bizim hoşumuza giden bir haber oldu hocam.
Yani şimdi şöyle, gerçek olmadığı için çok hoşuma gittiğini söyleyemem yani bir şey olarak. Ama hemen Fransız Dışişleri Bakanı bu hatanın düzeltilmesi için Fransa nezdinde girişimde bulunuyor. Yunan adalılar yönetime tepkili diyerekten bir başka gelişme vardı. Turistlerin gözdesi Yunan adalarında yaşayanlar. Bu Yunanlar, turistlerin gözdesi diyorum. Türkiye'den de bu Yunan adalarına çok gidenler var.
Evet.
Yani burada daha önceden de bunu söylemiştim.
Yapımcılarımızdan evet. Birisi.
Bilmiyorum artık kimse. Şimdi dolayısıyla bu adalara gidenler için, yani daha doğrusu adada olan Yunanlar yönetimden şikayetçiler. Sebebi ise şöyle diyorlar. Yani yokluk var. İşte eczane yok. İşte yakında okul kapanacak diyor. Doğru dürüst hastane yok vesaire. Bunlar dolayısıyla diyorlar ki seçim zamanı işte başbakanı, milletvekilleri, şunlar bunlar geliyorlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. Vaatler seçimden sonra kesiliyor diyorlar. Bununla ilgili bir şikayetleri vardı. Bence bu şikayetlerinin büyük bir kısmını eğer ilişkileri daha da düzelirse Türkiye'den giderebilirler yani. Onu söyleyeyim. Özellikle Türkiye'ye yakın adalar. Gene bu defa Dışişleri Bakanlığımızdan Yunanistan'a bir tepki var. Gerekçesi de şu, geçtiğimiz haftalarda, 3 hafta kadar önce sanıyorum, bu Yunanistan'da hortlatılmaya çalışılan yeni soykırım iddiaları var demiştik. Birisi Pontus Rumları soykırımı. Hı hı. Hatta bununla ilgili 1990'larda bunlar yasa çıkartmışlar ve hem meclis hem cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştı. Dolayısıyla onlara göre 19 Mayıs Pontus Rumları'nı soykırımını anma günü olarak. Halbuki 19 Mayıs bizim için son derece önemli bir şey. İstiklal Harbi'nin meşalesinin yakıldığı bir gün. Ancak Yunanistan bunu tam tersine işte o bölgedeki Karadeniz'deki Rumların soykırımı olarak görüyor. Oysa çok daha farklı. İşte gene böyle bir Yunanistan'da bu tip bir anma törenleri düzenlenince Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda bir açıklayıcı bir nota verilmiş. Onunla ilgiliydi. Efendim başka ne var diye bakıyoruz. Yunanistan'a suçüstü Ege'de an be an geri itme diyerekten mültecileri Türkiye'ye geri ittiğini sürekli reddeden Yunanistan bu kez de suçüstü yakalanmış gene. Amerikan New York Times gazetesinin yayınladığı videolardan ilki 11 Nisan tarihinde Yunanistan'ın Midilli Adası'nın güneybatısında bir koyda çekilmiş. Buna göre üzerinde herhangi bir işaretin bulunmadığı minibüsten 12 kişilik bir mülteci grubu indiriliyor. Yani minibüste demek ki plakasını bile gizlemişler. Yunan devletine çalıştığı tahmin edilen yüzleri kar maskeli kişilerin zorlamasıyla bir mafyavari hareketle yani mülteci grubu kıyıda bekleyen sürat teknesine bindiriliyor ve açığa doğru gönderiliyor. Bu da Amerikan New York Times gazetesi tarafından yayınlanmış. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden tahıl koridoru açıklaması diye. Hafta içerisinde önemli konulardan bir tanesi de buydu. Biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sırasında özellikle Ukrayna'nın olmak üzere Rusya ve Ukrayna'daki tahıl ambarlarında biriken ve ihtiyaç sahibi ülkeleri gönderilmeyi bekleyen tahıl için geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Türkiye'nin de girişimiyle Birleşmiş Milletler nezdinde şemsiyesi altında ve bir tahıl koridoru anlaşması yapılmıştı. Hatta bunun için bir karargah kuruldu. Karargah da şu anda Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde İstanbul'da. İlk iki şeyde tahıl anlaşmasına göre Temmuz'da yapılan ve sonra Kasım ayında yapılanlar 4'er aylık uzatılmıştı. Son Mart ayında yapılan da ise 60 gün, 2 ay uzatılmıştı. Çünkü Rusya'nın istekleri yerine getirilmiyordu bir türlü. Yani ne var bunlar? Ukrayna'nın tahılı bir şekilde gidiyor dışarıya. Ama Rusya'nın şöyle, Rusya tahılını satamadığı gibi gübresini de satamıyor. Daha doğrusu Rus gübresini veyahut da gübre yapımında kullanacak azot, amonyak ve benzeri malzemeler var. Bunları taşıyacak olan gemilerin firmalarına Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri yahut da G7 ülkeleri yaptırım uygulayacağız dediler. Rus tarafı bunların yumuşatılmasını istiyor. Bu sebeple ayak diremeye başladı. Zaten 2 ay daha oldu. Yani sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konudaki girişimleri neticesinde bir 2 ay daha uzatıldı. Bundan sonra ne olur bilemiyoruz. Zaten bugünkü konumuz Rusya-Ukrayna savaşıydı. Daha fazla girmeyeyim ben. Konuşmacımızla bunu da konuşacağız. Başka, TCG Anadolu'nun ilk görevi belli oldu diyor. TCG Anadolu hakikaten milletin gönlünde çığır açtı. Ben şeye benzetiyorum bunu. Balkan Savaşı sırasında Türk donanması hiçbir varlık gösterememişti. Bir tek Hamidiye Kruvazörü bu bir şey yapmıştı. Korsan harekatı diyoruz biz ona. Komutanı da Rauf Bey. Onun komutasında Ege'de Yunan gemilerinin peşine takıp dolayısıyla Çanakkale Boğazı girişini rahatlatmak istiyordu. Bir tek işte Hamidiye'nin o şeyi vardı, Türk milletinin gönlünde yer etmişti. Hatta bir şey vardır denizcilerde, Hamidiye bir limana yaklaştığı zaman Bahriyeliler işte kıyıda lokantalara, çay ocaklarına falan gidiyorlar, kahvelere gidiyorlar. Gittiklerinde Hamit mi derlermiş, yani Hamidiye'nin kısaltılmış. Evet dedikleri zaman onlara halkın gönlünden gelen şekilde o yedikleri, içtikleri ikram olarak verilmiş, para ödettirilmezmiş. Şimdi tabii ki durum çok farklı. TCG Anadolu bu kez bir çok maksatlı amfibi hücum gemisi. Bu arada basınımızda çeşitli şekilde SİHA gemisi falan diyor. Öyle bir özelliği yok henüz. Uçak gemisi de değil ama eğer dikine inip kalkabilen uçaklar vardır. Bunların en bariz örnekleri İngiltere'de şeyler vardır. Her yer tipi uçaklar vardır. Onlar gibi. İşte şeyler de F-35'ler de bu özelliklere sahipti. Olsaydı belki o şekilde kullanılacaktı. Ama helikopter barındırabiliyor. Bu tabii ki şeyleri de İHA'lar, SİHA'lar da şayet yeni bu şekilde kısa güverteli gemiden inip kalkabilecek özelliklerde yapılabilirse, o değiştirilebilirse özellikleri, o şekilde de kullanılabilir ama şartta değil. Zaten onun afi bir hücum gemisi dedik. İçerisinde zırhlı muharebe araçlarının barınabileceği ve herhangi bir yerde bir amfibi harekatla rahatlıkla yapabilecek imkanlara sahip. Dolayısıyla TCG Anadolu önce İstanbul'da sonra İzmir'de biliyorsunuz halkın ziyaretlerine açılmıştı. Çok büyük rağbet gördü. Şimdi de Deniz Kurdu tatbikatına katılacak. Bu daha önceden de sevgili dinleyicilerimize hep paylaşıyorum. Tatbikatlar bir yıl önceden planlanır hep. Bir yıl önceden nerede yapılacağı, ne kadar kuvvetle yapılacağı, ne zaman yapılacağı bunlar hep belirlidir. Ona göre yani atışlı tatbikat, su üstü atışları, hava atışları falan olabilir. Uçak savar atışları gibi. Bunlar hep planlanır veyahut da torpido atışları olabilir vesaire vesaire. Bunlar olacak şekilde ilk Deniz Kurdu tatbikatına katılacakmış. 1-4 Haziran'da ilk tatbikat o şekildeymiş diyoruz. Başka bakıyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne ait destroyer'in Güney Kıbrıs Rum kesimine ziyaretine tepki gösterdi diyor. Birkaç hafta önce bir Amerikan nükleer denizaltısı Kıbrıs'taki Rum limanını ziyaret etmişti. Bu kez de bir destroyer ziyaret etmiş. Buna duyulan bir haklı tepki var. Milli savaş gemileri yurt dışında boy gösterecek diyor. STM biliyorsunuz Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, bu Milgem gemisi Türk önce korvetti sonra fırkateyn, bunun en büyük karşılayıcı firması. Onun müdürünün konuşmasına göre özellikle STM'nin ürünleri Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya 20'den fazla ülkede işbirlikleri, ihracat ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla da çeşitli ülkelerdeki fuarlara katılıyor. Son olarak da Malezya'daki Lima fuarına katılacaklarmış.
Evet.
Çin gemisi alabora oldu. Onlarca kayıp var. Mavi vatan olduğu için konumuz bir de bu var. Hint Okyanusu'nda bir Çin gemisi batmış. 39 mürettebata ulaşılamıyor. Dileriz ulaşırlar ve kurtarılır diyelim.
Umarız.
Evet. Son olarak dünyadaki göllerin yarısı son 30 yılda buharlaşarak küçüldü diyor. Bu çevreyle ilgili bir şey. Hı-hı. Henüz denizler olmadı ama tatlı sular. Bana göre onlar da en az mavi vatan kadar değerlidir. Çünkü bu tatlı sularda sadece sulama maksatlı değil, aynı zamanda su ürünleri de yetişmekteydi. Hele şeydeki iklim değişiklikle birlikte sulama ve insanların su ihtiyacı giderek azarırken son derece önem göstermemiz gereken bir konu diye düşünüyoruz diyorum ve Mavi Vatan'ın gelişmelerini bu haftalık burada bitiriyorum.
Teşekkür ediyoruz Sayın Yavuz. Mavi Vatan'da geçen hafta yaşanan gelişmeleri aktardınız. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edelim. Sevgili dinleyenler, Tahıl Koridoru, Bahmut bölgesindeki çatışmalardaki gelişmeler, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Avrupa Birliği ülkeleri ve Arap Birliği'nde destek ziyaretleri, Ukrayna'ya F-16 uçağı desteği konularını Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gökberk Durmaz'la konuşacağız. Sayın Durmaz, tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Dilerseniz Rusya-Ukrayna Savaşı'nın genel gidişatıyla mı başlayalım Sayın Yavuz, ne dersiniz?
Evet, şimdi isterseniz şu andan itibaren hocamla biz konuşalım.
Tabii ki,
İzninizle
tabii ki,
buyurun, ben soruları lütfen sorayım. Gökberk Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür
ederim. İyisinizdir inşallah.
Evet, çok iyiyim, sağ olun.
Şimdi öncelikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın genel gidişatı nasıldır? Bu konuda neler söyleyebiliriz? Şöyle bir genel çerçeve çizelim size.
Evet. Hocam, genel çerçevede İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya jandarmalığına, dünya polisliğine soyunan Amerika Birleşik Devletleri'nin, özellikle Rusya'nın, Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte tek güç olarak dünyada, küresel bir güç olarak gücü elinde bulunduruyordu. Ancak 21. yüzyıldan itibaren artık teknolojideki, farklı ülkelerin savunma sanayindeki ve bilgisayar teknoloji, bilgi işlem teknolojilerindeki yoğun gelişmelerle birlikte artık dünyada farklı ülkelerde bu arenada kendini gösteriyor. Elbette enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler bu konuda bir miktar daha avantajlılar. Şimdi Rusya'da baktığımızda 24 Şubat öncesinde, evet, Donbas bölgesine ait vaatlerde,
24 Şubat 1920
2022 öncesinde, evet. Evet, Donbas bölgesine ait çeşitli söylemlerde bulunuyordu. Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmişti. 2008 yılında Gürcistan'la ilgili problemler yaşamışlardı Abazya bölgesinde. Ama 24 Şubat'a yaklaşırken Amerika'nın başı çektiği Batı ülkeleri tarafından da Ukrayna çeşitli vaatlerde bulunuldu Ukrayna'ya karşı. Bunlardan bir tanesi NATO üyeliği gibi, Avrupa Birliği üyeliği gibi veyahut da bunların önünü açacak çeşitli gelişmeler gibi. Ve bu İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki, hatta Berlin Duvarı yıkılması sonrasındaki Batı ve Rusya arasındaki mutabakatların da bir miktar ihlali anlamına geliyordu. Rusya'yı da tahrik eden bir süreçti bu. Sonuç itibariyle Rusya 24 Şubat itibariyle bahsedilen operasyona, ya da bizim tabirimizde savaşa, Ukrayna-Rusya savaşına başladı, ama burada Batılı ülkelerin de bir tahriki olduğundan bahsedebiliriz. Aynı şekilde Çin Halk Cumhuriyeti de Tayvan'la, yine Türkiye'de Dede Ağaç'taki yoğun yığılmalarla birlikte Yunanistan'la meşgul edilmeye çalışılıyor. Bunların tamamına bakıldığında bir yılı aşan bir süredir en sıcak çatışmaları Rusya-Ukrayna savaşında malumunuz görüyoruz. Ama Rusya Savaşı biraz daha zamana yaymış ve savaşı bir miktar daha ilk başlarda kendilerinin de vaat ettiği gibi çok kısa sürede tamamlayamamış gözüküyor. Batılı ülkelerden de gelen yardımlar, destekler, Ukrayna'ya karşı gelen, Ukrayna lehine gelen destekler bu süreç içerisinde yer yer azaldı, yer yer arttı.
Zelenski'nin... Ben araya gelebilir miyim? Tabii, şimdi Rusya'nın tabii. Bunu zamana yayması Rusya'ya avantaj mı, dezavantaj mı?
Şimdi Rusya'nın asıl muradının ne olduğuna bakmak lazım. Ukrayna'yı tamamen ele geçirmek ve Ukrayna'nın en batı ucuna kadar sınırını genişletmek gibi bir amacı olduğunu ben değerlendirmiyorum. Rusya'nın asıl amacı Kırım bölgesindeki varlığını garanti altına almak. Önümüzdeki süreçte Donbas bölgesinde tekrar Kırım'a benzer bir şekilde varlığını sürdürmek. Aynı zamanda da kendilerinin batılı yönetimlerle işbirliği yapıyor olarak yaftaladıkları Zelenski yönetimini alaşağı etmek. Bunlar aslında Rusya'nın bu operasyonda ya da bu savaştaki temel 3 amacı. Elbette elini masaya oturmadan evvel elini genişletebilmek açısından farklı coğrafyalarına, Ukrayna'nın, çünkü geniş bir coğrafya malumunuz, farklı bölgelerine çeşitli saldırılarda bulunuyor. Farklı bölgelerdeki kontrolü ele geçirmeye çalışıyor ve bu süreçte de bazı şehirlerin el değiştirdiğini de görebiliyoruz.
Bir şey daha sorayım bununla ilgili. Aslında aynı şeyi başına Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği, Batı dünyası da sanki bu savaşı zamana yayıyor gibi. Sebebi ne? Rusya'nın bu sebeple güç kaybedeceği. Çünkü 10 binin üzerinde yaptırımlar uygulandı. Özellikle Rusya'yı pes ettirecek bir davranışı zorlamak istiyorlar. Bilhassa da ekonomik yönden, işte o siz de biliyorsunuz. Sadece Rus mallarına, Rus firmalarına konan, Rus gemilerine veyahut da Rus mallarını taşıyan gemi acentalarına, sahiplerine, donatanlarına yaptırım uygulama değil. Aynı zamanda Rusya'nın Rusya ile alışveriş veyahut da ticaret yapan ülkeler arasındaki bu uluslararası para ulaşım sistemi SWIFT'in ortadan kaldırılması veyahut da uygulanmaması, Rusya'ya karşı Rusya'dan bu imkandan yararlanamaması gibi bir yan şeyler getirdiler. Dolayısıyla Rusya'nın pes edeceğini düşünüyorlardı. Sanki sizin söylediğinizde sanki iki tarafta bunu istiyormuş gibi oluyor. Ya Rusya ya Ukrayna'nın arkasındaki Amerika ve Batı gibi. Böyle bir şey mi anlıyoruz?
Kesinlikle yani? Öyle. Amerika Birleşik Devletleri için bu çok yeni bir strateji değil. Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda dünya savaşlarını ya da dünyadaki muhtelif çatışmaları kendi coğrafyasının olabildiğince uzağında cereyan ettirtip ya da cereyan etmesine seyirci kalıp ya da sonradan geç müdahale edip Zelenski'nin de iddiaları bu yönde. Bu süreçleri mümkün olduğunca, çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Avrupa'nın içerisinde cereyan eden bu savaşta, bir de Pasifik tarafı var ama Avrupa içerisinde Avrupalı devletler güç kaybetti. Onlar güç kaybettikçe bunlardan mümkün olduğunca uzakta kalan coğrafi açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir yükselişini görüyoruz. Burada da Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ne kadar devam ederse iki taraf birbirini yıpratır. Hatta Ukrayna tek başına değil, Ukrayna'nın hinterlandında bulunan ülkeler, çünkü bu savaşa çok en yakın olan ülkelerden bir tanesi de Polonya. Yani Ukrayna lehine bu savaşa yer yer dahil olmaya çalışıyor. Ne kadar sıcak savaşın içerisinde kalacak, ortasında kalacak belli değil ama Polonya'da ve Hinterland'daki diğer ülkelere doğru da bu savaşın uzaması, en azından savaşın tahribatının ve ekonomik etkilerinin uzaması bu bölgelerdeki güç kaybına, Amerika'nın da doğal olarak savunma sanayi kazançlarına sebep olabilir.
Tabii Polonya doğrudan müdahale olmuyor da yani şey yapıyor. Eski Sovyetler döneminden kalma silah sistemleri vardı, işte MiG-29 uçakları en basit, değil mi?
Evet.
Onlar ve onun mühimmatlarını verme gibi. Ondan sonra arkasından uzadı. Önce tank falan vermeyeceğiz demişlerdi Zelenski isteyince. Amerika ve Almanya özellikle vermeyeceğiz demişlerdi. Sonra Amerika Abrams tanklarını, Almanya Leopard tanklarını önce Polonya'da olanlarını kullanıp verebilirsin dedi. Arkasından kendisi de gönderdi. Bu şekilde devam ediyor. Hatta son zamanlarda bir de F-16 olayı var. Ancak ona geleceğim, F-16 kısmına. Ona gelmeden önce bu geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi, olayla ilgili. Birisi Bakhmut Rusya tarafından işgal edildi. Diğeri ise tahıl koridoru meselesiydi. Önce tahıl koridorundan başlayalım. Hı hı. Ne diyorsunuz tahıl koridorundaki gelişmelere?
Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı cereyan ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri kendi müttefiklerini Rusya'nın aleyhine tavır almaya ve Amerika'nın ve Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara katılmaya davet etti. Türkiye burada Ukrayna savaşında Rusya'nın müdahalesini haksız da bulsa bu yaptırımlara katılmama ve Rusya ile aralarında olan ikili ilişkilerini mümkün olduğunca zarar vermeme gibi akılcı bir dış politika tercih etti. Bu tercih edilen dış politikanın faydası sadece Türkiye'ye olmadı. Bölge ülkelerine de bir fayda sağladı. Bu faydaların en elle tutulur görünürlerinden bir tanesi de tahıl koridoru. Tahıl koridoru Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in de üzerinde durduğu üzere Türkiye'nin dış politikadaki aktif çabaları sonucunda cereyan vuku buldu ve bu tahıl koridorunun malumunuz geçtiğimiz haftalarda Türkiye'deki seçimlerin de ilk turu gerçekleşti. Bu seçimler de 2023'ün uluslararası siyaset açısından en önemli olaylarından bir tanesi olarak değerlendiriliyordu. Seçimler muhtemelen şu mevcut durumdaki sonuç ortaya çıkmasaydı tahıl koridoru da uzatılmayacaktı. Çünkü Rusya'ya yönelik farklı türden muhalefetin açıklamaları vardı. Burada ama 2 aylık bir süreç daha en azından bu tahıl koridorunda uzatmaya gidildi.
Yani bunu şey mi diyoruz? Putin'den bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim şeyi mi? Onu mu anlıyoruz? Seçim kolaylığı mı diyelim? Ya avantajı mı diyelim?
Şöyle aslında tahıl koridoru dediğim gibi sadece Türkiye için değil bölge siyaseti için ya da bölgedeki diğer ülkeler için Avrupa için de başta olmak üzere diyaloğun açık olmasına da vesile olan ama doğrudan somut olarak Ukrayna tahıllarının dünyanın geri kalanıyla buluşmasına fayda sağlayan bir şey. Bu anlamda Rusya'nın elbette burada bir inisiyatif alıp tahıl koridoruna uzatma kararını kabul etmesi var. Bu Türkiye'deki muhalefetin farklı türden açıklamaları Rusya'da özellikle Kremlin'den tepki toplamıştı. Muhtemeldir ki aksi bir senaryo gerçekleşseydi onlar da tahıl koridoruna en azından 2 aylık daha sürede izin vermeyeceklerdi.
Evet, teşekkür ederim. Yani soruyu sordum, siz de cevabını verdiniz. Aslında Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinden önce ana muhalefet lideri diyelim. Hatta Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu Rusya ile ilgili bir sözler sarf etmişti.
Evet.
Yani sanıyorum diğer bir aday Muharrem İnce'nin olayıyla ilgili olarak istifasından sonra böyle bir şey yapmıştı Rusya'ya. Pek de diplomatik olmayan bir şekilde.
Seçimlere müdahaleyle suçlamıştı.
Evet. Yani bunlar bir gün içerisinde kanıtlanıp söylenemeyecek şeyler değildir. Ben şahsen bir dış politika izleyen birisi olaraktan bu girişimi pek tasvip etmemiştim. Sanıyorum Rusya'da bunu görmüş. Aslında müdahil olmak istemese dahi bunun üzerine sanki bunu yapmakla özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayı yaptıktan sonra Rus tarafından, Kremlin sözcüsü tarafından bu açıklama geldi. Rusya 2 ay daha uzatmıştır, 60 gün daha uzatmıştır diye. O nedenle sormuştum size. Aslında sorunun cevabını da vermiş oldunuz. Şimdi peki Bakhmut dedik. Şimdi Bakhmut'la ilgili aylardan beri orada bir mücadele var. Rusya ile Ukrayna arasında. Rusya hatta özel askeri şirket meşhur Wagner'leri de oraya getirdi. Geçenlerde burada da konuşmuştuk. Wagner'ler 11-12 binde asker kaybetmişler.
Evet.
Wagner'in lideri, Rusya'nın savunma bakanı Şoygu'yu da eleştiren bir takım açıklamalar yaptı Bakhmut düşmeyince. En sonunda hafta sonunda Bakhmut düştü diyerekten Ruslar bir açıklama yaptılar. Buna Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski henüz düşmedi dedi. Devam ediyor mücadele dedi. Ancak en son sanıyorum dündü galiba Hiroşima'dayken Japonya'da G7 zirvesinin ardından Hiroşima'da işte Rusya'nın Bakhmut'taki yaptıklarının aynen 2. Dünya Harbi sırasında atom bombasının fırlatıldığı ya da ilk atıldığı yer olan ve yerle bir olan Hiroşima'ya benzediğini söyledi Bakhmut'un. Şimdi bunu biraz konuşalım. Bakhmut'ta nedir durum? Ruslar ne yapıyor? Ukraynalılar ne yapıyor? Geleceğe nasıl buranın?
Evet hocam, müsaadenizle bu Wagner şirketinden biraz bahsetmek isterim. Wagner evet Rusların kendi içerisinde bulunan ve bir Amerika'daki versiyonu olan Blackwater gibi yurt dışındaki operasyonlarda uluslararası hukukun ülkelere olan yaptırımlarını belki de bypass edebilmek adına başvurduğu yollardan bir tanesi. Bir özel şirket, özel askeri bir şirket. Biz Ukrayna Savaşı'nda adını sık duyar olduk ama özellikle Afrika'da çok yoğun faaliyetleri mevcut.
Mesela Libya'da duymuştuk değil
evet,
mi?
Evet.
Mali'de duyduk galiba.
Evet, çeşitli Afrika ülkelerinde özellikle Afrika'daki batı sömürgelerinin bertaraf edilmesi, oralarda Rusya ile olan ilişkilerin ilişkiler tesis etmeye çalışan liderlerin güvenliği korunması gibi farklı kendi ajandaları doğrultusunda çabaları da var. Burada tabii
burada bir araya gireyim mi?
Evet,
çok
buyurun.
Özür diliyorum. Eşim bile kızıyor bana ya çok araya giriyorsun diyor ama Libya'da batılı emperyalistlere karşı değil. Şimdi o Hafter grubu evet. var Libya'nın doğusunda. Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyordu. Batıdakini yani. Şeyin yanında ise Hafter'in yanında ise o zamanlar bu Rus Wagner'ler vardı. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır filan onlar da vardı. Onları biliyoruz yani şey değil. Türkiye ile orada da karşı karşıya gelmişti. Onu söyleyeyim. Her yerde şey değil yani burada Libya'da Türkiye ile de karşı karşıya gelmişti Wagner'ler. Kusura bakma.
Evet, evet tamam. Şimdi Libya'da ve sonrasındaki Sudan sürecinde hatta benzeri yapıların etkin olduğuna bahsediliyor ama geldiğimiz noktada Türkiye aralarındaki en azından bu türden meseleleri de halledebilmiş ve Libya'da kendi istediği doğrultuda dış politikasını ilerletmeye en azından başarmış diyebiliriz. Bakmut ve diğer şehirlerde Rusya ve Ukrayna tarafları arasında bazı şehirler el değiştiriyor. Bazı şehirler çok stratejik olduğu söyleniyor. Bakmut da bu anlamda uzun süren mücadelenin olduğu şehirlerden bir tanesiydi iki taraf açısından. Evet, Rusya tarafı bir ağır tahribata sebep oldu ama nükleer bir saldırıda bulunmadı. Bunu kullanmayacağını ama bu opsiyonun her zaman açık olduğundan bahsediyordu Rusya Devlet Başkanı da. Bakmut'taki tabii ileride işte Wagner'in etkisi şüphesiz vardır ama Wagner'in dışında Rusya'nın o konvansiyonel askeri birliklerinin de Bakmut'a yoğun ya da diğer Ukrayna bölgelerine yoğun sevkiyatları var. Burada benim dikkat çekmek istediğim husus Bakmut ya da diğer bölgelerinde küçük şehirlerin ya da görece orta çaptaki şehirlerin el değiştirmesinden ziyade Ukrayna özelinde Rusya'nın kendi başlangıçtaki biraz önce saydığım Donbas, Kırım ve yönetimin bertaraf edilmesi şeklindeki bu üçlü ajandasına ne kadar yaklaşıp uzaklaştığıyla alakalı. Bu türden küçük el değişiklikleri olabiliyor ama bu el değişikliklerinin sonucunda Rusya pazarlık gücünü mümkün olduğunca üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor. En azından karşı tarafla çünkü Rusya burada doğrudan Zelenski hükümetini de muhatap almıyor. Zelenski'nin arkasında işte Batı ülkelerin desteği var ve Batılı taraflarla olan pazarlığını mümkün olduğunca yüksek elden açmaya çalışıyor. O anlamda ben buradaki küçük şehirlerin ya da görece orta ölçekli şehirlerin el değiştirmesindeki sıklığı bu anlamda değerlendiriyorum. Yoksa Rusya aslında savaşın başından beri evet planladığının gerisinde gidiyor ama Rusya bütün gücü ve bütün potansiyeliyle Ukrayna'da değil. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla Ukrayna'daki süreci bir miktar daha konuşmamız başında da bahsettiğimiz üzere zamana yaymaya çalışan bir Rusya'nın da olduğunu görüyoruz.
Evet. Şimdi Bakmut çok önemliydi. Çünkü Rusya bu geçen sene içerisinde özellikle Eylül ayına kadar Donbas bölgesinin neredeyse tamamına yakın bölgesini ele geçirmişti. Değil mi?
Evet.
Ancak daha sonra ne olduysa Eylül'den itibaren Ukrayna tekrardan toparlandı. Sanıyorum hava savunma evet. füze sistemlerinin veyahut da füze savunma sistemlerinin
tank savarlarının, tankların
tank savarlarının vesaireyle bunların etkisi daha iyi görünmeye başladı. Yani batıdan almış oldukları silahların etkisiyle birlikte Ukrayna'nın daha iyi savunduğunu ve en son hatta Herson ya da Kerson neyse o şehirden de Rus kuvvetlerinin çekildiğini biliyoruz. Bu sebeple Bakmut'un alınması için özellikle Putin'in emir verdiği söyleniyor. Ama aylar sürmüştü burada. Ve sonunda da nihayet Bakmut'u aldılar. Tabi az önce söylediğin söz vardı. Rusya ile işte pazarlık yani arkasındaki batılı güçler arasında dediniz. Çünkü Zelenski ve gene siz aynı zamanda Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün bir şeysiniz, hocasısınız orada. Buraya gelen hem Ukrayna Büyükelçisi'ni dinlemiştim Ankara'nın hem de Rusya'nın Büyükelçisi'ni dinlemiştim. Ukrayna Büyükelçisi de Zelenski gibi bir kere kesinlikle Donbas bölgesinden tamamen çıkacaklar diyor. Kırım'ı da boşaltacaklar. Ancak ondan sonra düşünürüz diyor barışı ve tabii de tazminat var Zelenski'nin. tazminat iddiaları var. Şimdi böyle bir şey olunca Rusya karşıda muhatap bulamıyor. Yani evet. Aslında Türkiye biliyorsunuz iki kez ateşkes için devreye girdi. Hatta anlaşma için de devreye girmek istiyor ama.
İstanbul görüşmeleri.
Evet ama karşı taraf özellikle Zelenski'nin çok katı, çok rigid bir duruşu var. Bu söylediğim sebeplerle Rusya da bunları duyunca Zelenski ile anlaşma mümkün değil diyor. İşte o zaman ne olacak? Benim hep başından beri söylediğim bir şey var. Amerika'da herhalde bir başkan değişimi olursa, çünkü önümüzdeki yıldan itibaren ya da yılbaşından sonra orada başkanlık kampanyaları seçimler, başlayacak. Evet. Bir başkan çıkacak, ben Ukrayna Savaşı'nı sona erdireceğim derse, hı-hı, ve seçilirse öyle olabilir, değil mi?
Biden de yine aday bu arada.
Evet, Biden de aday, onu da biliyoruz. Neyse, belki cumhuriyetçilerden birisi aday olur da çıkarsa o, evet, yapabilir. Şeye gelelim. Zelenski geçen hafta içerisinde bayağı yoğundu.
Evet.
Tülin Hanım da söyledi. Önce Avrupa Birliği'nin güçlü ülkeleri, 3 ülkeye gitti. İngiltere'ye gitti arkasından. Sonra Arap Birliği Teşkilatı'nın Suudi Arabistan'daki şeyine, zirvesine katıldı. Ve hafta sonu da cumartesi pazarda bu defa G7 zirvesinde Hiroşima'daydı. Hep destek arayışlarında. Bu ziyaretlerini bir değerlendirebilir miyiz?
Evet. Şimdi Zelenski haklı olarak kendi açısından bir ülkesine yönelik doğrudan bir saldırı var ve bu saldırıda kendisine ait bir meşru savunma süreci ilerletiyor ve bu meşru savunma sürecinin başındaki Cumhurbaşkanı olarak da kendi haklı varyansınlarını bütün dünya uluslararası kamuoyunda bulunuyor. Bundan önce de İngiltere parlamentosuna, daha önce sonra Avrupa parlamentosuna, Amerika Birleşik Devletleri senatosuna farklı ziyaretlerde bulundu. Farklı türden açıklamalarda bulundu. Ama açıklamaların ortak noktası benzerdi. Bize daha çok destek olun. Biz Rusya'yı daha çok yıpratalım. Hatta mümkünse sınırlarımızdan ilk günkü gibi kovalım şeklinde bir çabası var. Ama burada tabii konuşmanın başında bahsettiğim Türkiye diğer ülkelerden farklı bir politika izledi dış politikada. İki tarafın da doğrudan safını desteklemeyerek ama iki taraf arasındaki iletişim kanallarını da açık tutmaya çalışan bir yöntem izledi. Bu yöntemde Türkiye yalnız değildi. Arap ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Endonezya'dan tutalım şeye kadar, Körfez ülkelerine kadar çok geniş bir coğrafyada Türkiye'nin bu orta yolu arayan ve çözüm odaklı dış politikasına destek oldular. O süreçte Endonezya'da gerçekleşen G20 toplantısına Rusya'nın davet edilmemesi konusunda örneğin Endonezya'ya yoğun baskılar yapılmıştı ama Endonezya davet ettik ev sahibi ülke olarak. Şimdi Arap Birliği'nde evet Zelenski bu sefer geldi, konuştu. Arap ülkeleri de ona olan empatilerinden bahsettiler ve bu durumun, savaşın bir an önce sona ermesini herkesin istediğinden bahsettiler. Ama bu Türkiye ve Müslüman ülkelerin dış politikadaki orta yolcu, çözüm odaklı tutumlarını değiştirmeyecektir. Yani belki bunun arkasında bir batılı yaptırımlara katılınır mı, batılı yaptırımlara Körfez ülkeleri dahil olur mu sorusu gelebilir. Ona baştan cevap vermiş olayım. Onlar da muhtemelen bu anlamda bir doğrudan saf tutmayacaklardır. Çünkü dünya artık bu Ukrayna-Rusya savaşı, pandemi peşine gelen Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte farklı bir yöne doğru gidiyor. Astana görüşmelerinde mesela bu dillendirildi. Çin Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı ve diğer Asya ülkelerinin de temsilcileri oradaydı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız da oradaydı. Orada konuşulan konu dünyanın artık Sovyetler dağılmasından sonraki tek kutuplu dünya olmadığı ve bölgesel ittifakların önem kazandığı çok kutuplu dünya düzenine geçildiğinden bahsettiler. Dolayısıyla bu çok kutuplu düzende herkes karşısındakine gerekli empatiyi yapıyor ama dış politikada mümkün olduğunca ülkesel ve bölgesel en azından menfaatlerini gözetlemeye çalışıyorlar.
Hocam teşekkür ederim. Son olarak bu bir daha şeyi açmak istiyorum. Hafta sonunda Hiroşima'da G7 zirvesinde katılan Zelenski orada özellikle Amerikan Başkanı Biden'la da görüşme yaptı ve F-16'ların artık Ukrayna'ya verilmesi konusundaki engeller ortadan kalktı. Yalnız Biden'ın bir şartı vardı biliyorsunuz. O da Rus topraklarında kullanmamak şartıyla demişti. Şimdi Rus toprakları deyince acaba hangisi benim aklıma geliyor? Rusya diyor ki o işgal ettiğim yerler Donbas bölgesi ve Kırım, onlar var benim diyor çünkü onları ilhak ettiler. Acaba burada kullanırlarsa F-16'ları ne olacak? Siz geleceği nasıl okuyorsunuz?
Evet.
Bir şey daha söyleyeyim.
Tabii.
Aslında başlangıçta hiç bu kadar önce silah vermeyeceğiz, cephane vermeyeceğiz bilmem ne derken iş nerelere geldi değil mi? Tank vermeyeceğiz dediler, verdiler. Hava savunma sistemi vermeyeceğiz dediler, verdiler. Şimdi F-16 için olmaz falan, yeter artık diyorlardı. F-16 da verildi. Bu iş iyice tırmanıyor. Ne dersiniz? Son birkaç tane cümle.
Tabii. Bu birkaç cümleden bir tanesi şu olsun müsaadenizle. G7'nin önce ne olduğuna bakmamız gerekiyor. G7, G20 gibi ülkelerin ekonomik sıralamasından ziyade G20 ülkeleri arasındaki en ayrıcalıklı grubu bahsediyor. Dolayısıyla G7 ülkelerine böyle bir varyansında ya da böyle bir destek çağrısında bulunması Zelenski'nin oldukça önemli. Çünkü tam da Zelenski'nin
zaten
arkasındaki...
Zaten onlar veriyor desteği.
Evet, destek muhatabı da onlar. Ama bu F-16 konusundaki Batı'nın çekingen tavrı zaten başlangıçtan beri sürecin bu noktaya gelmesine sebep olan tavırdı. Zelenski'ye vaat edilen NATO üyeliği, Avrupa Birliği üyeliği gibi üyeliklerin gerçekleşememe sebebi de buydu. Rusya'nın olası bir Ukrayna müdahalesinde Batı tarafının doğrudan Rusya ile karşı karşıya kalmaktan çekinmesiydi. Burada da F-16'lardaki sorun aynı.
Giderek bulaşıyorlar gibime geliyor diyelim. Gene bunu konuşacağız
ileride. Umarız kısa zamanda biter bu savaş diyelim biz de. Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz size. Sevgili dinleyenler, bu haftaki konuklarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Gökberk Durmaz'dı. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Mavi Vatan.